Ayrım 6. Lobiler ve Ajanlar. Yılmaz Polat. Sayfa 97. Cemaat AKP Ermenistan Lobisi. 1995 yılında kurulan ve ilk müşterileri arasında Türkiye'nin de bulunduğu Börsün Masterler şirketi ABD'nin en büyük halkla ilişkiler, PR şirketlerinden biri oldu. Fethullah Gülen cemaati ve Türkiye'nin lobisini yaptı. 2006 yılında da Ermenistan'a hizmet etti. Şirket Kaliforniya eyaletinde Ermeni diasporasının önde gelen isimlerinden Stepan Martirosyan'la bir anlaşma yaptı. Ermenistan Başbakanı Sarkisyan, Washington'a gelince kongreye götürüp sözde Ermeni soykırım tasarısı için lobi yaptı. Şirketin CEO'su Bill Clinton'ın ikinci döneminde siyasi stratejisti olan Mark Penn, Hillary Clinton'ın da başkan adaylığı sırasında kampanyasını yürüttü. Hillary Clinton senatörlük döneminde Ermeni soykırım tasarısını destekledi. 32 senatörün imzaladığı tasarının kabulü için aktif lobi yapan şirket, 2015 yılında Davutoğlu hükümetiyle bir anlaşma yapıp yeniden Türkiye için çalışmaya başladı. Şüphesiz bu durumda Washington'da bazı PR ve lobi şirketleriyle de anlaşan Türk hükümetleri gizli diye anılan bilgilerin karşı tarafa aktarılmaması için nasıl bir önlem oluyor bilemiyorum. Ancak şirketlerin her zaman parayı verene hizmet edeceği kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Türk hükümetlerinin anlaşma yaparken metni hayati denen konularda madde koydurması ve bunun ihlali halinde hukuki yollara başvuracağını bildirmesi gerekir. Buna örnek olarak Türk hükümetinin kiraladığı bir lobi ya da halkla ilişkiler şirketi Ermeni soykırımı olmamıştır diye Türk tezini savunurken anlaşma süresi sona erdiğinde Ermeni lobisi tarafından kiralandığında Ermeni görüşleri doğrultusunda olmuştur diye lobi yapmamalı. Bunun önlemi alınmalı. Rekabetin yoğun olduğu ABD'de binlerce şirket olduğunu bir kez daha hatırlamakta yarar var. Davutoğlu hükümeti 2015 yılında Börsün Masterler halkla ilişkiler şirketiyle yeni bir anlaşma yaptı. Börsün Masterler Public Relations Worldwide'ın Türkiye temsilciliğini 2012 yılında Efekt İletişim adlı grup üstlendi. Şirket Gonca Karakaş tarafından 1995 yılında kuruldu. Karakaş, Ailem Olsun Derneği'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığı ile Türkiye Halkla İlişkiler Derneği yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütüyor. Karakaş'ın üye olduğu diğer dernekler arasında İPRA ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği bulunuyor. Dana Bauer, Livingston firmasının çatısı altında önemli isimler vardı. Grubun içinde yer alan en ilginç isimlerden biri de Dana Bauer. Bayan Bauer'in 20 yıldan fazla Türkiye deneyimi vardı. Bölgeyi iyi tanıyordu ve konulara hakimdi. İyi bir istihbaratçı olarak ABD yönetimine hizmet etti. 13 yıl Defense Intelligence Agency, Savunma İstihbarat Ajansı'nda Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs uzmanı olarak siyasi ve askeri analizler yaptı. 1986 yılında ABD'nin savunma ateşçisi olarak Ankara'da görev yaptı. CIA'de istihbarat elemanı olarak çalıştı. Dışişleri Bakanlığı Güney Avrupa Dairesi'ne atandı. Buradan da ayrılıp Livingston grubu ile çalışmaya başladı. Türkiye'nin lobicileri ve harcadığı para New York Times gazetesine de haber oldu. Gazete harcanan paranın Ermeni soykırım tasarısının her yıl karşımıza çıkmasının nedenlerinden biri olduğunu yazdı. Washington Büyükelçiliği'nin ayda harcadığı 300 bin doların 105 bin doları eski cumhuriyetçi vekil Robert Livingston'ın firmasına gidiyor. 1999'da kurulan Livingston grubun yabancılardan elde ettiği gelirin %72'si, toplam gelirinin ise 5'te 1'i Türkiye'den. Stratejisini başkan yardımcısı Dick Cheney ve Bush'un eski başdanışmanı Karl Rove'la saptayan Livingston şunları yaptı. TBMM heyetlerinin kongre çıkarmasını yönlendirdi. Louisiana'lı Bobby Jindal'ın kampanyasına 10 bin dolar bağış yapıp fikrini değiştirmesi örneğindeki gibi cumhuriyetçilerin tasarıdan destek çekmesinde en önemli rolü oynadı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yakın dostu Demokrat Vekil John Murtha'yı da tasarıya karşı seferber etti. Diğer önemli isim ise Temsilciler Meclisi'nin eski demokrat çoğunluk lideri olup 2005'te kongreden ayrılan Richard Gephardt. Geçmişte Ermeni tasarılarını destekleyen Gephardt'ın danışmanı olduğu hukuk firması DLA Piper, Mart'ta Türkiye ile 1 milyon 200 milyon dolarlık bir yıllık anlaşma imzaladı. Halkla ilişkiler şirketi Fleischmann Hiller'da ayda 114 bin dolar ödeniyor. New York Times, Ekim 2007. Solars Associates. 1974-1992 yılları arasında Demokrat Parti'den New York, Brooklyn milletvekili seçilen Stephen Solars, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra kongrede konan silah ambargosu karşısında tavır alarak Türkiye'nin kalbini kazandı. Solars 1978 Ekim ayında ambargo kalktığı zaman evinde bir zafer partisi düzenledi. Başkan Carter'ın ulusal güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski ve Washington Büyükelçisi Melih Esenbel'in katıldığı partide kendisini kongredeki İstanbul milletvekili olarak takdim etti. Doğan Uluç, Kupa Ası, sayfa 163. Kongreden ayrıldıktan sonra Solars Associates danışma şirketini kurdu. 2000 yılında da Livingston'la çalışmaya başladı. Türk liderlerle yakın ilişkisi oldu. Türkiye'deki Musevi asıllı vatandaşların ABD'de ilk telefonunu çevirdiği milletvekillerinden biriydi. En yakın dostlarından biri Jack Kamhi'ydi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 2007 yılında Jack Kamhi'ye Devlet Üstün Hizmet Madalyası verdi. Çankaya Köşkü'ndeki törene davetler arasında Solars da vardı. Madalya töreninin ardından Kamhi, Başbakan Erdoğan'a Solars'ı tanıştırdı. Ancak yanlışlıkla Tom Lantos dedi. Erdoğan elini Solars'ın omzuna koydu ve hayır Lantos değil, o dostumuz Solars diye müdahale etti. Erdoğan Kamhi'ye kendisine söyleyin bu ara lobide zayıf kalıyor dedi. Kamhi yok o en iyisini yapar diye Solars'ı savundu. Erdoğan tanımaz mıyım hatta burada ev aldı deyince Solars Erdoğan'da şaşırtan Türkçe bir yanıt verdi. Benim evim sizin evinizdir. 17 Ağustos 2007 Radikal. Solars'ın Kalkan'daki evi. Solars Kalkan'da o günkü değeri 2,5 milyon TL'ye olan 6600 metrekare arsa üzerinde kendisinin Beyaz Saray dediği bir ev yaptırdı. Yaz aylarının bir bölümünü Kalkan'da geçiriyordu. Solars'ın bölgeye ilgisi Patara kazılarını yürüten arkeolog Fahri Işık ve eşi Havva Işık'la tanışarak başlar. Eski bakanlardan Bülent Akarcalı, Solars ve eşi Nina'yı Patara'da kazı ekibiyle tanıştırır ve böylece Patara'da Amerikan Anayasası'nın temelleri aranmaya başlanır. Solars'la ilgili Türk ve Amerikan gazetelerinde müthiş iddialar ortaya atıldı. New York Times gazetesi bir haberinde ABD Anayasası'nın köklerinin Patara'daki Likya Federasyonu'na dayandığı, anayasa kurucularının Likya Federasyonu'ndan esinlendiklerini ve anayasanın kabulünün 220. yılı olan 2007'de Patara'da da kutlamalar yapılması için Stephen J. Solars'ın Amerikan Kongresi'ni sponsor olmaya ikna etmeye çalıştığı yazıldı. Ayrıca Solars'ın anayasamızın kurucu atalarına ilham veren dünya tarihinin ilk federasyonunun parlamento binasının evime 15 dakika mesafede olduğunu öğrenmek aklımı başımdan aldı sözlerine yer verdi. Yerel basın ise Kalkan'da kümes ruhsatıyla imar vurgunu yapıldığını öne sürüyordu. Likya gazetesinde çıkan bir haberde Solars ve Council on Foreign Relations Dış İlişkiler Konseyi yöneticisi Yehuda Reinsharz'ın da iki parselden oluşan 10 bin metrekare arazisi bulunduğunu yazdı. Gazeteye göre Solars ve Reinhardt'ın parsel ortakları arasında New York Times yazarı Richard Bernstein ve Margaret Mary Greer adında bir kadın da vardı. Solars'la ilgili Türk basınında da çok sayıda haber yorum yayınlandı. Onlardan biri de Melih Aşık'ın 12 Ekim 2001 tarihli Milliyet'teki köşesinde yer aldı. Özal savaşa mümkün olduğunca bulaşmak için can atıyordu. Amerikalılar Irak'a karşı cephe açılması için ısrar ediyordu. Akbulut o günleri anlatıyor. Cephe açsaydık, kamuoyuna başbakan olarak izah etmem lazım. Niçin açacağız, ne elde edeceğiz vesaire. Kaldı ki şimdi deniyor ki Amerika bizden herhangi bir şey istemedi. Peki ben başbakanken benden istenen neydi? Size onu söyleyeyim. O zaman Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Abram Movis, Kongre üyesi Solars'la birlikte bana geldi. Biz dedi, Amerika olarak Türkiye ve İsrail'i korumak mecburiyetinde miyiz? Irak Savaşı'nın bir boyutu da budur manasında ve devamda böyle bir mecburiyetimiz yok. Öyleyse siz de Irak'ın kuzeyinden bir cephe seçin. Bana söylenen laf budur. Yani cephe açma konusunda ne düşünürsünüz filan denmiyor, kesin olarak açın diyor. Ben de cephe açmayı katiyen düşünmediğimizi, iyi bilmeleri lazım geldiğini, yapacağımızı havaalanlarını açmak ve ambargoya uymak suretiyle yaptığımızı ifade ettim. Solars 2010 yılı Aralık ayında 70 yaşındayken Washington'da öldü. Gephardt Group Government Affairs LLC. Kongreden lobiciliğe soyunan ünlü bir isim daha vardı. Richard A. Gephardt. 1977 yılında başladığı Temsilciler Meclisi'ndeki milletvekilliği yaşamına 28 yıl sonra 2005'te son verdi. Kongre hayatı çok hareketli geçti. Demokrat Parti çoğunluk liderliğine kadar yükseldi. Kongre ile yetinmedi, gözünü iki kez Beyaz Saray'a dikti. 1988 ve 2004 yıllarında Demokrat Parti'den başkan aday adaylarından biri oldu ancak aday olacak başarıyı gösteremedi. Milletvekilliği döneminde Türkiye karşıtlarının arasında yer aldı. Sözde soykırım tasarılarına hep olumlu oy kullandı. Ermeni lobisinin favori milletvekillerinden biri oldu. D.L.A. Piper, Demokrat Gebhardt, milletvekilinden ayrıldıktan sonra Haziran 2005'te D.L.A. hukuk firmasına danışman olarak başladı. Gebhardt, 2 yıllık tecrübeden sonra 2007 yılında bu firmayla Türk lobi hayatına girdi. Türk hükümeti D.L.A. Pipes'la çalışmaya başlarken Mayıs 2007'de Cumhuriyetçi Livingston Group ile anlaşmasını yine bir yıllığına 1 milyon dolara yeniledi. ABD Adalet Bakanlığı'nın 4/14/2008 tarihi kayıtlarında Türk hükümetinin D.L.A.'ya bir yıllığına masraf hariç 1 milyon 200 bin dolar ödediği görülüyor. D.L.A. Piper Lobby şirketinin siyasi danışmanlığını Cumhuriyetçi ABD Temsilciler Meclisi'nin eski çoğunluk lideri Dick Armey de yapıyordu. Şirket iki parti tarafından güçlendirilmişti. Şirketin öteki siyasi gücü de Mark Grossman idi. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Grossman, D.L.A. Piper'ın da baş danışmanlığını yapıyordu. Mark Grossman. Grossman'ın Türkiye'de geniş çevresi vardı. Grossman bu arada Enver Ören'in sahibi olduğu İhlas grubuna danışman olmuştu. Ören'e ait TGRT televizyonunun Musevi lobisinin önemli isimlerinden olan kozmetik devlerinden Estee Lauder'ın oğlu Ronald Lauder Estee Lauder'a satılması girişiminde Grossman'ın aracılık ettiği konuşuluyordu. 1994-1997 yıllarında Ankara'da ABD Büyükelçisi olan Grossman, 28 Şubat süreci ve Irak'ın işgali sırasında adından çokça bahsedildi. D.L.A. Pipes hukuk firması 2010 yılında İstanbul'da bir ofis açmaya karar verdi. Dünya genelinde 68 ofis, 3563 çalışan ile 30 farklı ülkede faaliyet gösteren şirket ortak olarak Yüksel Karkın Küçük avukatlık firması ile anlaştı. D.L.A. Piper CEO'su Sir Nigel Knowles'a göre en büyük 100 müvekkilinin %58'inin Türkiye'de ofisi vardı. Biz neden yokuz dedik diyen D.L.A. Piper CEO'su Sir Nigel Knowles artık Türkiye'deki firmalara da hizmet vermek istediklerini söylüyordu. Bu arada D.L.A. Piper'ın İtalya ofisi Sağlık Bakanlığı'na Kayseri'de 1500 yataklı bir hastane inşa edilmesini öngören Türkiye'nin ilk sağlık hizmeti PPP, kamu özel sektör ortaklığı projesine ilişkin danışmanlık hizmeti veriyordu. Grossman, Türkiye dünyada öyle bir konumda ki küresel müvekkil tabanımız Türkiye'yi göz ardı edemez. Firmamızın yaptığı doğru bir hareket dedi. Türkiye'nin büyük hukuk bürolarından Yüksel Karkın Küçük Avukatlık Ortaklığı'nın kurucularından Murat Karkın, 46 avukatla hem Türk hem de yabancı birçok büyük firmaya hizmet verdiklerini anlattı. 9/5/2010 Radikal. Tekrar Gebhardt'a dönersek, Gebhardt, D.L.A. Pipes'tan ayrılıp kendi şirketini kurmuş Gebhardt Group Government Affairs, LLC, Türkiye lobicilerinden biri olarak anlaşma yapmıştı. Ermeni lobisi Gebhardt'ı hedef tahtasına oturttu. Gebhardt'ı Türk ajanı olmakla suçluyordu. Bir zamanlar birlikte çalıştığı Temsilciler Meclisi'nin Ermeni lobisinin 4 üyesi de Gebhardt'ın geçmişte Ermeni soykırımı iddialarını savunan karar tasarılarını desteklediğini anlatan bir mektubu diğer üyelere dağıttı. Gebhardt kısa zamanda AKP hükümetinin gözüne girmeyi başardı. Demokrat kökenli oluşu Demokrat Obama başkanı olunca yerini daha sağlamlaştırdı. Gebhardt'ın taşeron firmaları. Gebhardt'ın Türkiye'ye servis veren taşeron olarak kullandığı çok sayıda firma vardı. Bunlardan biri de Dick Stein Shapiro adlı şirketti. Bu şirketin de kendi içinde başka bağlantıları vardı. 26/2/2015 tarihli ABD Adalet Bakanlığı resmi kayıtlarında Gebhardt Group'un AKP hükümetiyle yaptığı anlaşmada Shapiro'ya ayda 32 bin dolar ödediği görülüyordu. Shapiro çok ilginç bir şirketti ve ilginç bağlantıları vardı. Şirket ayrıca incelenmeye değer. Dick Stein, Shapiro, Hastert, CIA. Deniz Hastert 2007 yılında Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan ayrıldığı zaman Türkiye oh demişti. Başkanlığı süresince Ermeni soykırım tasarısının hararetli bir yandaşı oldu. 2000 yılında tasarının kongrede kabul edilmesi için büyük çaba harcadı. Başkan Clinton son anda mektup yazmasaydı tasarının kabul edilme olasılığı çok yüksekti. Clinton tasarı geçerse ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları tehlikeye girer diye uyardı. Deniz Hastert Clinton'ın karşısında risk alıp tasarıyı Temsilciler Meclisi'nden geçiremedi. 2007 yılında kongreye veda eden Hastert lobiciliğe başladı. İster karşısında ister yanında olsun kongre üyeleri lobiciliğe savunduğu zaman pek azı Ankara'dan pek eli boş döndü. Bunlardan biri de Hastert oldu. Birlikte 16 yıl milletvekili yaptıktan sonra Başkan Bush tarafından CIA başkanlığına atanan Porter, Gusuda şirketi alıp Türkiye'nin lobicisi oldu. Milletvekilliği sırasında Hastert'tan nasibini alanlar arasında Bülent Arınç da vardı. 24 Mayıs 2005 yılında Bülent Arınç meclis başkanı sıfatıyla Amerika'yı ziyaret ediyordu. Washington'da birinci muhatabı Temsilciler Meclisi Başkanı Hastert idi. Arınç'ın ziyareti daha önceden planlanmıştı. İlk görüşmesini Temsilciler Meclisi Başkanı Deniz Hastert'le yapacaktı. Arınç ile Hastert'in kongredeki başkanlık odasında görüşmeye geçilmeden önce kısa süreli bir fotoğraf çekme fırsatı olacağı bildirildi. Türk basın müşavirliğinden gazetecilere gönderilen elektronik postada e-mail, fotoğraf çekmek isteyen gazetecilerin Hastert'in ofisinden Olga'yı aramaları gerektiği bildirildi. Bunun üzerine bazı gazeteciler Olga'yı aradı. Olga da gereken bilgileri verdi. Ancak daha sonra yine basın müşavirliğinden başka bir mail gönderildi. Temsilciler Meclisi Başkanı'nın ofisine dayanarak Arınç Hastert görüşmesinden önce fotoğraf çekme fırsatının olmayacağı bildirildi. Yani Temsilciler Meclisi Başkanı Hastert, TBMM Başkanı Arınç'la fotoğrafının çekilmesi ve TV görüntüsünün alınmasını istememişti. Arınç'ın bu gelişmeden haberi yoktu. Türk basınının kendini izlemediğini düşünerek çok kızdı. Bu kızgını da Türkiye Büyükelçiliği'nde gazetecilerin yanında AA ve TRT muhabirlerine laf atarak belli etti. Türklerden fazla haz etmeyen Hastert, Arınç'la görünmemek için basın mensuplarının görüntü almasını istememişti. Arınç da Hastert'le yaptığı görüşmenin görüntüsünün Türkiye'ye aktarılamamasının üzüntüsünü yaşarken suçu basın mensuplarına yüklüyordu. Hastert, geçmişi unutup AKP ile ciddi bir rakam üzerinde anlaştı. Yılda masraflar hariç 526.500 dolar alıyordu. Deniz Hastert, 2016 yılı Nisan ayında Chicago'da federal mahkeme tarafından cinsel tacizi örtbas etmek suçundan 15 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Hastert'in 3 erkek çocuğa cinsel tacizi örtbas etmek için mağdurlardan birine 3,5 milyon dolar susma parası ödediği bildirildi. Mahkeme hakimi Hastert için davalı seri çocuk tacizcisidir ifadesini kullandı. Şirket içindeki en tanıdık simalardan biri de CIA eski başkanı Porter Ghost'tu. 2004-2005 yıllarında CIA başkanlığı yapan Ghost da Türkiye'nin yabancısı değildi. Ghost 2005 yılı Ocak ayında FBI başkanı Robert Mueller'dan hemen sonra Ankara'ya gelmiş, Erdoğan'la MİT müsteşarı Emre Taner'in de katıldığı bir görüşme yapmıştı. Ghost'un ziyareti CIA'ya ait bir uçağın Sabiha Gökçen Havaalanı'na yakıt almak için iniş yaptığı yolundaki haberlerin basında yoğun biçimde tartışılmasından hemen sonra gerçekleşti. Ankara'da 15 arabalık koruma ordusuyla korunan Ghost, 2015 yılında artık Türkiye'ye çalışan bir memur konumundaydı. Eski CIA başkanı Dick Stein Shapiro, lobi firmasında Türkiye için çalışacaktı. Porter Ghost'un şirketteki Türkiye görevi şöyle olacaktı. Ticaret, enerji güvenliği, terörle mücadele çabaları ve Orta Doğu ile Avrupa'da bölgesel istikrarın sağlanması çabaları dahil, kongrede tartışılan önemli konularda Türkiye-Amerika ilişkilerinin genişletilmesi ve güçlendirilmesi ile ilgili olarak danışmanlık sağlamak. ABD'li kongre üyelerini ve Amerikan yönetimi yetkililerini Türkiye için önemli olan meselelerde bilgilendirmek. ABD yönetiminde veya kongredeki Türkiye için önemli faaliyetler konusunda Ankara'yı bilgilendirmek. ABD yönetiminde veya kongrede Türkiye için önemli olan meseleler konusunda ilerleme analizi hazırlamak. Pearl sahnede. Bir süre karanlıkta kalan Richard Pearl bu kez Barzani petrolleriyle aydınlanmaya çalışıyordu. Pearl'ün her yerde kolu vardı. Irak işgalinden sonra da Kürtlerle ilişkiyi kesmemişti. Barzani'nin Kerkük petrollerini pazarlamasına yardımcı oluyordu. AKP hükümeti gizlemeye çalışıyordu ama Barzani pazarladığı petrolleri Türkiye'den geçen petrol boru hattını kullanarak yapıyordu. Erdoğan'ın Washington'daki dostu, karanlıklar prensi Pearl, şüphesiz Ankara'nın da katkısıyla Kerkük petrolünün pazarlanmasında aktif bir oyuncuydu. Barzani bu amaçla Washington'da Başkan Reagan'ın Beyaz Saray direktörü Ed Rogers'ın kurduğu Barbour Griffith & Rogers lobi şirketini kiralamıştı. Kürt yönetiminin başbakan yardımcısı Ömer Fattah Hüseyin ile petrol bakanı Asli Abdullah Havrami Washington'a geldi. Bush yönetimi ve cumhuriyetçiler üzerinde etkili olmasıyla tanınan Rogers, Washington'un gözde semtlerinden McLean'deki villasında Hüseyin ve Havrami onuruna bir yemek verdi. Yemeğe Richard Pearl, Başkan Bush'un eski sözcüsü Tony Snow ve Beyaz Saray eski danışmanlarından Lewis Libby ile petrol şirketleri katıldı. Kuzey Irak'taki petrol oyununun her aşamasında Türkiye'nin rolü büyüktü. Oyunun Türkiye'deki aktörü General Energy, Genel Enerji'ydi. Bağdat yönetimi ile Ankara'yı karşı karşıya getirecek oyunda Genel Enerji tarafından işletilen Kuzey Irak'taki Tak Tak sahasından çıkan petrol kamyonlarla Mersin Limanı'na taşınıp oradan da dünya pazarlarına ihraç edilecekti. Genel Enerji CEO'su Tony Hayward, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye doğrudan ham petrol ihracatının günde 20 bin varili ulaşabileceğini söylüyordu. Financial Times, Ocak 2013. Kürt yönetiminin kendi adına Türkiye üzerinden petrol ihraç etmesi ABD'yi de rahatsız etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'yi uyardı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun Washington'u yumuşatma turları fayda etmedi. Washington bu arada Exxon, Shell ve BP gibi ABD ve diğer batılı ülkelere ait şirketlerin Kuzey Irak'taki faaliyetlerini görmezden geliyordu. Brian Forney. Gephardt çok sayıda taşeron firma kullanıyordu. Bunlardan biri de Brian Forney adlı firmaydı. Bu şirkete de ayda 7500 dolar ödeniyordu. Adalet Bakanlığı resmi kayıtlarında AKP hükümetinin Brian Forney'e sadece 2013 yılında 135 bin dolar ödeme yaptığı görülüyordu. Caspian Group. Gephardt'ta çalışan taşeron firmalardan biri de Caspian adlı gruptu. Lydia Borland'ın başkanı olduğu Caspian Group ve ayda 15 bin dolar ödeme yapılıyordu. 2013 yılında Gephardt'ın çalıştığı çok sayıda taşeron lobi firmalarından biri de aylık ücreti 40 bin dolar olan Greenberg Torik idi. Gephardt lobi şirketi Cumhurbaşkanı Erdoğan nükleer güvenlik zirvesi toplantısı için Washington'a gelmeden 29 Mart 2016 bir hafta önce AKP hükümetiyle anlaşmasını yeniledi. Gephardt'la yılda toplam 1 milyon 700 bin dolar için anlaşma yapıldı. Eski kongre üyesi bu kez bünyesine Capital Council LLC taşeron firmayı da aldı. Bu şirkete de ayda 32 bin dolar ödenecekti. Anlaşmayı Türkiye adına Büyükelçi Serdar Kılıç, şirket adına da Thomas O'Donnell imzaladı. Altıncı ayrımın sonu, sayfa 118.